13. ayrım. Niye daldın öyle Viktor Zaharoviç? Diye sordu Andrei. Beni dinlemiyor gibisin. Kusura bakmayın yoldaş Andrei, dedi. Soğuk, resmi bir tavır içerisinde. Kafam şu cinayet işine takıldı da. Andrei'nin canı sıkılır gibi oldu. Ama hemen yumuşacık bir gülümsemeyle kapattı bu ruh halini. Haklısın, dedi. Aslında ben de o iş için çağırmıştım sizi. Ne oldu? Yeni bir bilgi mi var? Diye iyimser bir merakla sordu Viktor. Önemli değil, dedi Andrei renk vermeden. Şu TKP Merkez Komitesi üyesi olan adam. Neydi adı? Sağ eliyle daireler çizerek anımsamaya çalıştı. Asaf, diye hatırlattı Nikolay dudaklarında yalaka bir gülümsemeyle. Evet o. Partisi adına sorguya katılmak istemiş, siz de kabul etmemişsiniz. Kabul ettik, diye düzeltti Viktor. Hoşnutsuzluğu daha da artmıştı. Ama zanlı olduğunu anlayınca mecburen sorgudan çıkardık. Zanlı olduğunu mu? Diye sordu Andrei. Viktor, amirinin şaşkınlığında bir yapmacıklık olduğunu sezinlemişti. Ama açıklamasını sürdürdü. Cinayet mahallinde kalemini bulduk. Cesedin yanında mı? Hayır, 10-15 metre yakınında. Aynı yol üzerinde. Düşürmüş olabilir. O da öyle söyledi. Ama cinayet saatinde nerede olduğunu da kanıtlayamıyor. Üstelik cinayet onun kaldığı binanın hemen önünde işlendi. Cinayet saatinde neredeymiş? Odasında tek başına olduğunu söylüyor. Gören kimse yok. Vakit geç. Herkesin uyumaya hazırlandığı bir saat. Kimsenin onu görmemiş olması doğal. Bir süre gözlerini adamlarının yüzüne dikerek düşündükten sonra ulaştığı sonucu açıkladı Andrei. Bence bu adam katil olamaz. Planlı cinayet işleyen biri bu işi kaldığı binanın önünde yapmaz. Ya planlı değilse, kızgınlıkla öldürmüşse? O zaman daha çok kanıt bırakırdı. Leonid Ivanoviç de onun yanındaki dairede kalıyordu. Mutlaka bir şey görür ya da duyardı. Üstelik bu adam yılların devrimcisi. TKP adına SBKP ile yıllarca ilişkiyi o yürütmüş. Sınanmış, denenmiş, temiz biri. Durdu, meslektaşlarına bakarak başını salladı. Hayır, hayır, sanmıyorum. O katil olamaz. Yani onu yeniden sorgulara katacağız. Öyle mi? Dedi Viktor düş kırıklığı içinde. Adamın katil olduğunu gösteren yeterli bir kanıt yok elimizde. Bu konuşmanın nereye varacağını anlamıştı Viktor. Asaf'ın sorguya katılması direktifi gelmişti yukarıdan. Ama yılların yöneticisi Andrei bu kararı emir olarak değil, ikna yoluyla uygulattırmaya çalışacaktı kendilerine. Göz ucuyla Nikola'ya baktı. Saygıyla şefini dinliyordu ya da öyle görünüyordu. Peki ne yapacağız yoldaş Andrei? Dedi Viktor. Görev bilinciyle hareket eden bir memurun kendine güveni vardı sesinin tınısında. Sorguya katılsın ama gözümüzü üzerinden ayırmayalım. Ya adam gerçekten katilse? Diye üsteleyecek oldu Viktor. Dikkatli olacağız yoldaş, dedi Andrei. Bu sorudan rahatsız olduğunu belli ederek. Hem yukarısı da böyle istiyor. Yani sorumluluk biraz da onların. Biz de riski göze alacağız. Bir süre kimse konuşmadı. Sessizliği yüzüne sevimli bir ifade takınan Andrei bozdu. Size bir de iyi haberim var. Çocuklar şifreyi çözdüler. İşte Viktor'un duymak istediği buydu. Arkadaşına baktı. O da heyecanlanmıştı. Önce Nikolay sordu. Hangi kitapmış? Andrei gülümsedi. Hemen yanıtlamadı. Bu güzel haberin tadını çıkarmaya çalışıyordu. Leonid kapital olabileceğini söylemişti ama benim aklıma başka bir şey geldi. Şifrede kullanılan sayfa sayıları 60'ı geçmiyordu. Bu bir aldatmaca da olabilirdi. Yine de şansımızı denemeliydik. O Sipe'ye daha ince bir kitaba bakmasını söyledim. Ama Leonid'in söylediği gibi hep el altında olan, dikkat çekmeyecek bir kitap. Yani Marksist klasiklerden biri. Kaşlarını kaldırarak soru dolu ışıltılı bakışlarını adamlarına çevirdi. Siz ne diyorsunuz bakalım? Hangi kitap olabilir bu? Karl Marx'ın yazdığı bir kitap mı? Diye sorarak amirinin oyununa katıldı Nikolay. Marx ve Engels birlikte yazmışlar, dedi Andrei önemli bir ipucu vermiş gibi. Nikolay eli yanağında düşündü ama bulamadı. Andrei suskun oturan Viktor'a sordu. Sen ne diyorsun? Manifesto mu? Dedi kuşkuyla. Bravo, dedi Andrei. Önündeki deri çantayı açarak Komünist Manifestosu'nun sol yayınlarınca basılmış Türkçe bir nüshasını çıkardı. Bildin, Komünist Manifesto. Fazla kalın olmayan, Marksizm okuyan her öğrencinin elinin altında bulunması gereken bir kitap. Kitabın düşmanlar tarafından kullanılacağı yoldaş Marx'ın aklının ucundan bile geçmemiştir herhalde, dedi Nikolay, yarı alaycı bir tavırla. Mezarında kemikleri sızlıyordur şimdi. Mesajda ne yazıyor? Diye sordu Viktor. Ciddiyetinden gram eksiltmeden. Asıl önemli olan bu. Çantasından Kiril alfabesiyle yazılmış bir kağıt çıkardı Andre. Viktor'a uzattı. Al, kendin oku. Kağıdı alan Viktor yüksek sesle okumaya başladı. Yüz yüze görüşmemiz gerekiyor. 3 Şubat Pazartesi günü saat 14'te Dinamo metro istasyonunun önünden Belaruskaya garına doğru yolun sağından yürü. Gara gelince aşağıya in. 14.20'de yürüyen merdivenin önünde beni bekle. Ne cesaret, dedi Viktor şaşkınlıkla. Hem de okulun yanında. Cesaretle ilgisi yok, dedi Andrei. Özellikle okulun yanını vermiş. Köstebeğin oradan yok olduğu göze çarpmasın diye. Pazartesi günü olması da anlamlı. Çünkü her pazartesi günü Kurkino'daki öğrenciler okulun merkez binasına geliyorlar. Sabahları konferans dinliyorlar. Öğleden sonra ise film izliyorlar. Kolektiftekiler film izlerken bizimki bir şeyi bahane edip salona girmeyecek. Görüşmeye gidecek. Akıllıca göz önünde olup bitenler daha az dikkat çeker, dedi. Nikolay sonra düşünceli bir halde ekledi. Ama mesaj hala oyuncak mağazasının tuvaletinde duruyor. Köstebeğimiz mesajı almazsa bu buluşma gerçekleşmez ki. Karar vermek için erken, dedi Andrei. Daha önümüzde 5 koca gün var. Umarım adamımız mesajı almaya gider. Yoksa görüşme yerine gidip Yıldırım'ı tutuklamak zorunda kalırız, diye ekledi Viktor. Arkadaşının yanlışını bulan Nikolay hemen atıldı. İşte bunu yapamayız. Adamın dokunulmazlığı var. Viktor'un suratı iyice karardı. Andrei sanki ekibin sorumlusu oymuş gibi Nikolay'a dönerek sordu. Soruşturma nasıl gidiyor? Nikolay duraksadı. Göz ucuyla Viktor'un hoşnutsuz yüzüne baktı. Yaşlı meslektaşı umursamaz bir tavırla başını sallayarak anlatmasını istedi. Henüz başlardayız, dedi Nikolay. Cinayet saatinde dışarıda olan Beşir ile Şerif sorguladık. Beşir'in katil olacağını sanmıyorum. Çok saf biri. Şerif de pek kafama yatmıyor. İlginç bir şeyden söz ettiler. İkisi de binaya giren birini görmüşler. Büyük olasılıkla katil o. Ama onun kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Kuşkulandığınız biri yok mu? Diye sordu Andre. Hatasını anlamış gibi Viktor'a bakarak üsteledi. Ha? Ne diyorsunuz yoldaş? Viktor dizlerine inmiş gözlerini ağır ağır kaldırdı. İstemeye istemeye amirine baktı. Bir şey söylemek için erken, diye mırıldandı. Ama Cemil ile Kerem kuşkuları üstüne çekiyor. Neden bu ikisi? Diye merakla sordu Andre. Elinizde ne var? Somut bir şey yok gibi ama kuşkular onların üstünde toplanıyor. Cinayet saatinde tez yazdığını söylüyor ama ortada yok. Üstelik Mehmet'i ülkeden tanıyan kolektifteki 2 kişiden biri o. Öteki kim? Kerem, diyerek yeniden konuşmaya katıldı Nikolay. Cinayet gecesi 39 derece ateşle yatıyormuş. Leonid'in anlattığına göre toplantıya bile zor katılmış. Ama bu katil olmayacağı anlamına gelmez. Onu da odasında gören kimse olmamış. Anlıyorum, dedi Andrei başını sallayarak. Sonra Viktor'a döndü. Şu Cemil'den bahsetsene biraz. Nasıl biri? Genç, dinamik biri. Çok iyi bir parti sicili var. Çocuk denecek yaşta devrimci olmuş. Önce yarı anarşist bir örgüte katılmış. Örgüt dağılınca TKP'li gençleri kurduğu dernekte çalışmaya başlamış. Partinin gençlik örgütünün her düzeyinde görev almış. Birkaç kez yaralanmış. Defalarca gözaltına alınmış ama hiç tutuklanmamış. Sonra partiye üye alınmış. Yıldızının parladığı yıllar darbe sonrasına rastlıyor. Yani gizlilik dönemi. İstanbul Yüksek Öğrenim Gençliği içinde etkinlik yürüten Merkez Komitesi'nin hemen altında çalışan öğrenci, gençlik bürosundan sorumlu iki kişiden biri. Öteki de öldürülen Mehmet. İyi bir parti militanı diye onu katil zanlısı sayamayız, diye çıkıştı Andrei düşünceli gözlerini Nikola'ya çevirdi yeniden. Kerem'in görevi ne? Bunların dağıtımcıları. Yasa dışı yayınlanan dergilerin örgüt sorumlularına ulaşmasını sağlıyormuş. Mehmet'e bağlı görünüyor ama ikisinin de yönettiği örgütlere yasa dışı materyal akışından sorumluymuş. Önemli bir görev, diye mırıldandı Andrei. Sonra memurlarını süzerek ekledi. Madem ki kuşkular bu ikisinin üstünde toplanıyor, o zaman araştıralım şunları. Bakalım ne çıkacak. 18. bölüm. Şerif sabah uyandığında Turgut'un yatağını boş buldu. Banyoda olmalı diye düşündü. Kalktı. Neredeyse duvarın tümünü kaplayan perdeleri çekerek iki camlı pencereden dışarı baktı. Kar hala yağıyordu. Belki geceki kadar yoğun değil ama aynı sessizlikte. Yemekhane yolunda kartopu oynayan iki karaltı dikkatini çekti. Yaklaştıklarında o tanıdı onları. Brezilyalıların küçük kıçlı, siyahi güzeli Isabel'le onun uzatmalı aşığı Lübnanlı Ömer. Isabel, Ömer'i önüne katmış, kovalıyordu. Isabel'e karşılık vermeyen Ömer, üzerine gelen kar toplarını savuşturmak için sağa sola eğiliyor ama iri cüssesiyle bunu yapması zor olduğundan sürekli isabet alıyordu. Bu durumdan hoşnut olan Isabel ise kahkahalarla gülerek İsrail topçusunun acımasızlığı içinde sürdürüyordu salvo atışlarını. Hemcinsinin düştüğü durumu penceresinden buruk bir gülümsemeyle izleyen Şerif, "Allah'ım şu erkek milletine biraz akıl ver," diyerek başını salladı. İki sevgili yandaki binanın arkasında kaybolurken o da ayrıldı pencerenin önünden. Hiç aleti olmadığı halde bu sabah kahvaltıdan önce canı sigara çekiyordu. Göz ucuyla masada duran pakete baktı. Uzanıp alacaktı ki son anda vazgeçti. Çıktı odadan. Banyodan su sesleri geliyordu. Yanılmamıştı. Turgut içerideydi. Her sabah yaptığı gibi Hikmet'le Durmuş'un odasına yürüdü. Kapıyı tıklatıp başını uzattı. İkisi de uyanmış, yatakta sohbet ediyorlardı. "Günaydın," dedi Şerif. "Günaydın," dediler. "Yine banyoyu kaptı, değil mi?" dedi Durmuş. Gülümsemekle yetindi Şerif. O da arkadaşını çekiştirmek istemiyordu. "Ne diyorsun Şerif yoldaş? Eğitim sürecek mi?" diye başka bir soru sordu Durmuş. Şerif'in içini kuşku bürümüştü. "Yeni bir haber mi var?" Hikmet telaşlanır gibi oldu. Yatağında doğrularak, "Yok canım, Durmuş akıl yürütüyor," dedi. "Bence sürecek. Daha doğrusu sürmesi lazım." "Bence de," diyerek arkadaşını onayladı Hikmet. Durmuş aldığı yanıtlardan memnun olmuş gibiydi. Çekik gözleri keyifle parıldamaya başladı. "Ben de öyle düşünüyorum. Burası da kavganın başka bir alanı. Aramızdan biri öldürüldü diye bırakıp kaçamayız." Durmuş'un kaygısını anlamıştı Şerif. Bu salak Rus kadına aşık oldu. Eğitimi yarıda kesip Türkiye'ye döneceğimizden korkuyor. Kaçacağımızı nereden çıkardın diye sordu Hikmet. Kaçmak sözcüğü canını sıkmıştı. Öylesine söyledim diye geçiştirdi Durmuş. Neyse çocuklar, ben şu Beşir'e bir bakayım, yine uyuyup kalmasın diyerek ayrıldı yanlarından Şerif. Banyodan su sesleri gelmeye devam ediyordu. O da arkadaşı en az 15 dakika daha içerideydi anlaşılan. Şerif daire kapısından çıkınca sahanlıkta tek başına oturmuş televizyon izleyen Necat'la karşılaştı. "Nedir bu sabah sabah? Rüyanda mı gördün oğlum?" diyerek takıldı. Alınmış gözlerle baktı Necat. "İnsan günaydın der be." "Günaydın, günaydın." diyerek yaklaştı Şerif. Televizyona göz attıktan sonra "Hem de çizgi film izliyorsun ha?" dedi abartılı bir şaşkınlıkla. "Sen git de Beşir'i uyandır," dedi Necat. Dikkatinin dağılmasından rahatsız olmuştu. "Ben burada Rusça öğreniyorum." "Haydi izleyerek mi öğreniyorsun?" "Haydi değil, Mişa. Hem o bir partizan." "Desene, hem Rusça öğreniyorsun, hem politik eğitimine ilerletiyorsun." Necat arkadaşını kovalamak için iskemlesinden kalkmaya çalışırken Şerif kahkahalarla gülerek Beşir'le Kerem'in kaldığı daireye girdi. Daha kapıyı açar açmaz Beşir'in o dillere destan horultusu çarptı kulağına. "İyi ki boş oda var, yoksa kim alırdı bu adamla?" diye geçirdi kafasından. Gözleri Kerem'in kapısında kaydı. Gece Viktor'la Nikolay erken ayrılınca telaşla Şerif'i bir köşeye çekip neden gittiklerini sormuş, verilen yanıtları kabul etmemiş, onu yalancılıkla, kendisini oyalamakla suçlamıştı. Gönlünü alıncaya kadar canı çıkmıştı Şerif'in. Sonunda doğruyu söylediğine ikna etmişti onu. Ama Kerem'in kaygı verici tedirginliği geçmemiş, gece yarısına kadar paranoyak senaryolar anlatıp durmuştu Şerif'e. Dün gece olanları anımsayan Şerif, Kerem'in kapısının önündeki loşlukta durmuş, onu uyandırsam mı, uyandırmasam mı diye düşünüyordu. Yine ters şeyler söyleyip canını sıkmasından çekiniyordu. Ama geçip gidemedi. Kimseyle arası iyi olmayan bu yoldaşı, o da bırakırsa iyice yalnızlaşacak, yalnızlaştıkça da kafayı yiyecekti. En azından hastalığı nasıl olmuştu? Ona bakmak niyetiyle kapıya yaklaştı. Aralık kapının koluna uzanıyordu ki terliğine bir şeyin bulaştığını hissetti. Baktı, göremedi. Hol yeterince aydınlık değildi. Çay ya da kahve gibi şekerli bir şey dökülmüş olmalıydı. Temizliğe gelen Katya yine haşlayacaktı onları. Kadın Rusça bilmemelerini aldırmadan açık renk çapkın gözlerini yüzlerine dikerek sanki onu anlıyorlarmış gibi dakikalarca konuşurdu. Bereket burası Şerif'in dairesi değildi. Kerem'le Beşir'in çekecekleri vardı. Söyleyelim de Katya görmeden temizlesinler yeri diye düşünerek kapıyı itti. Aralanan kapıdan sızan parlak ışık gözlerini aldı. Kirpiklerini kırpıştırarak "Bu çocuk perdeleri çekmeden mi uyuyor?" diye söylendi. Uzun sürmedi. Az sonra gözleri aydınlığa alışmıştı. Ama hala her şey çok parlak görünüyordu. Duvar kağıtları, masa, küçük kitaplık, yatak, yatakta uyuyan Kerem'in yüzü gümüşten bir beyazlık içinde yüzüyordu. Bir iki adım attı. Odada eşyalar kendi renklerine dönmeye başladı. Yalnızca Kerem'in yüzünde kalmıştı o beyaz parlaklık. Tam beyaz da değil, hafif sarımsı. Derken birden donup kaldı. Yerdeki kırmızılığı görmüştü. Parmakları neredeyse yere değecek kadar yataktan sarkan Kerem'in sağ eli kandan kıpkırmızıydı. Fal taşı gibi açılmış gözlerle yatağa baktı Şerif. Arkadaşı bugüne kadar yüzünde hiç görülmeyen dingin bir ifade içinde bakışlarını tavanın karton piyerine dikmiş öylece yatıyordu. Dün gece tartışırken söylediği sözler çınladı kulaklarında. "Yarın çok geç olabilir." Kerem'in tuhaf bir parlaklıkla aydınlanan yüzünü görmeye daha fazla dayanamadı. Başını çevirdi ama bakışları döşemedeki kana takıldı. Yer yer kurumuş bu koyu sıvı ayaklarına kadar uzanıyor, sanki onu kendine çekiyordu. Korkuyla eğilip ayaklarına baktı. mavi terliklerinin kan içinde olduğunu gördü. İrkilerek buradan çıkmalıyım diye söylendi. Telaşla kapıya döndü. İki adım atmıştı ki midesinde büyük bir basınç hissetti. Eliyle ağzını tutarak kendini tuvalete zor attı. Çıkarmaya çalıştı, çıkaramadı. Gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Derin derin soluk alıp verdi. Bulantısı geçer gibi olmuştu. Yüzünü yıkamak istedi, avuçlarını açtı. Elleri rüzgara tutulmuş yaprak gibi titriyordu. Sonra musluğu çevirmediğini fark etti. Titreyen eliyle açtı musluğu. Soğuk su iyi gelmişti. Yoldaşlara haber vermeliyim diye düşündü. Döndü, yerdeki kan izlerini gördü. Bu da ne diye söylendi korkuyla. Sonra anladı. Bunlar kendi terliğinin izleriydi. Kanlı parke taşlarına basmamaya dikkat ederek çıktı banyodan. Beşir olanlardan habersiz, kim bilir kaçıncı uykusunda horlayıp duruyordu. Onu uyandırmayayım hiç diye mırıldandı kendi kendine. Cemile haber vermeliyim. Cemile mi? Düşündü. Hayır, Cemil olmazdı. Kerem'in onun hakkında söylediklerini anımsamıştı. Duraksadı. En yakın arkadaşından mı kuşkulanıyordu? Of, bunu düşünmek bile istemedi. Parti sekreterine Hikmet'e söylemeliydi önce. Yoldaşlar uyanıp olayı fark etmeden polise haber verilmeli, kanıtlar bozulmadan burada olmaları sağlanmalıydı. Kerem'in odasına bakmamaya özen göstererek çıktı daireden. Yaklaşık 3 çeyrek saat sonra yetkililer olay yerine gelmiş, yine bir arkadaşlarının öldüğünü öğrenip de dehşet içinde kalan Türk öğrenciler soğukkanlı ama hızlı bir operasyonla binadan çıkarılarak dershaneye gönderilmişti. Viktor, Nikolay, Asaf ve Leonid'den oluşan sorgu ekibi tam kadro Kerem'in kaldığı daireye doluşmuş, ayrıca teknik bölümden 5 kişi öteki odaları yeniden aramaya başlamıştı. Viktor cesedi incelerken Leonid, Nikolay'ın ricasıyla masanın üstündeki daktilo makinesinde takılı duran kağıttaki yazılanları titrek bir sesle Rusça'ya çeviriyordu. Biraz dikkatli bir göz, Leonid'in ayakta durmakta zorlandığını fark edebilirdi. Ama odanın durumunun değişmesini istemeyen Viktor oturmasına izin vermemişti. "Ne olur dişinizi biraz sıkın Leonid Ivanoviç," demişti. "Sonra sizi dinlenmeye göndeririz." "Dinlenmeye gitmek isteyen kim?" diye terslemişti onu Leonid. Sonra da kalp ilacından iki tane alarak daktilodaki veda mektubunu çevirmeye başlamıştı yeniden. Nikolay duyduklarını önündeki deftere kaydediyordu. Açık bulmadığı yerleri soruyor, gerekirse yeniden çevirtiyordu. Asaf kapıya dayanmış, sapsarı bir yüzle izliyordu olanları. Kağıtta yazılanları duydukça yüzündeki kan iyice çekiliyor. Sanki çözümleme yeteneğini tümüyle yitirmiş biri gibi ne söyleyeceğini, ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmeden öylece bakıp duruyordu. Mektupta şunlar yazılıydı. "Yoldaşlar, bu cehennem saatlerini daha fazla uzatmanın anlamı yok. Mehmet'i ben öldürdüm. Çünkü o bir polisti. Oğlumun ölümüne, karımın delirmesine neden olan kişiydi. Eğer onu yok etmeseydim, tıpkı Mustafa Supi ve 14 yoldaşı gibi bizlerin öldürülmesine, en azından tutuklanmasına, ağır işkencelerden geçirilmesine neden olacaktı. Biliyorum, çoğunuz bana inanmayacaksınız. Beni bir zır deli, paranoyak sayacaksınız. Ama tarih haklı olduğumu gösterecektir. Ülkemizde devrim olduktan sonra gizli polisin arşivleri açıldığında Mehmet'in onlardan biri olduğunu anlayacaksınız. Bana birazcık inanacağınızı bilseydim ya da Mehmet'in polis olduğunu kanıtlayabileceğim bilgilere sahip olsaydım kendimi öldürmezdim. Ama ne yazık ki bunlara sahip değilim. Bu konudaki bilgilerimi daha ülkedeyken partiye iletmiştim ama kulak asmadılar. Kendimi öldürüyorum çünkü Sovyet polisi sonunda beni bulacaktı. Bu konuda hiç kuşkum yok. Onlar tarafından tutuklanmayı, sorgulanmayı kendime yediremezdim. Bir de benim yüzümden suçsuz insanların zarar görmesine katlanamazdım. Kavgada kendi kendini öldüren lanetli bir cenazedir benim için. Ölüsüne ellerimiz dokunamaz. Arkasından matem marşı okunamaz, diyor Nazım. Olsun, ben doğruyu yaptığıma inanıyorum. Çünkü kendimi öldürürken bile yaşamı savunuyorum. Bana inanmadığınızı bilerek ölüyorum ama yine de sizleri yoldaşça kucaklamak isterim. Hoşça kalın. Kerem Karabudak. Son sözcükleri de kaydeden Nikolay, böylece mesele kalmıyor, dedi düşünceli bir tavırla. Katil de kendini öldürdüğüne göre iş bitti. Öyle mi dersin, diye mırıldandı Viktor. Yatağın yanındaydı. Eğilmiş, Kerem'in kesik bileğini inceliyordu. Öyle görünüyor, dedi Nikolay arkadaşının iri bedenine bakarak. Sen ne diyorsun? Hiç tereddüt çizgisi yok, dedi. Sanki arkadaşının sorusunu duymamış gibi. Çoğu intiharda asıl çizginin yanında amacına ulaşmamış kesikler olur. Sonra başını çevirip Leonid'e baktı. Kerem solak mıydı? Ne sorulduğunu anlamamıştı Leonid. Efendim? Kerem solak mıydı diye soruyorum. Sağ bileği kesilmiş. Bunu ancak bir solak yapabilir. Bilmiyorum, dedi Leonid. Sonra Asaf'a dönerek ekledi. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum, dedi çaresizlik içinde Asaf. Kolektiftekilere sormalıyız, dedi Leonid. Doğru, diyerek onayladı Asaf. Yoldaşlara sormalıyız, onlar bilirler. Açıkçası bu intihar bana biraz tuhaf görünüyor, dedi Viktor başını cesetten kaldırarak. Ne demek istiyorsun, dedi Leonid. Sanki korktuğu başına gelmiş gibi sesi tedirgindi. Yani bu da mı bir cinayet? Olayın bu kadar kolay sonuçlanması size de biraz tuhaf gelmiyor mu Leonid Ivanoviç? Ama diye karşı çıktı Leonid. Bıraktığı mektup, onun yazdığını bilmiyoruz ki. Katil de yazmış olabilir. Leonid'in aklı karışmıştı. Yani biri Kerem'i öldürüp böyle bir şey söylemek için erken, dedi Viktor. Cesedin yere sarkan parmaklarının hemen altında kanın üstünü yarı yarıya örttüğü cilete bakarak ekledi. Ama bence kuşkulu bir ölüm bu. Deminden beri Viktor'un tahminlerini dinleyen Nikolay sonunda suskunluğunu bozdu. Bileği onunla mı kesilmiş? Öyle görünüyor, dedi Viktor. Dün geceyi anımsamıştı. Genç meslektaşının Andrei'nin gözüne girmek için eğilip bükülmesi geldi gözlerinin önüne. Onlara gerçek bir istihbaratçı nasıl çalışır gösterecekti. Başını eğmiş, jiletin üzerindeki markayı okumaya çalışıyordu. Sonunda başardı. Permaşarp. Sovyetlerde üretilenlerden değil, Türkiye'den getirilmiş olmalı. Ne dersiniz yoldaş Asaf? Ne? Diye kekeledi hazırlıksız yakalanan Asaf. Permaşarp Türkiye'de satılmıyor mu? Öyle olmalı. Ben Almanya'da yaşıyorum da. Ama sanırım Türkiye'de satılıyor. Jilet onun, dedi Nikolay. Baksana, başucunda paketi duruyor. Viktor yatağının yanındaki etajere baktı. Yeni açılmış bir jilet paketi vardı. Yoldaşlarına bunu da sormalı. Bakalım gerçekten onun mu? Asaf kendini biraz toparlamıştı ama burada bulunmayı hala içi kaldırmıyordu. Peki yoldaşlara ne söyleyeceğiz, diye sordu Asaf. Yarım saattir dershanede bizi bekliyorlar. Yüzünde kesin bir ifadeyle Asaf'a döndü Viktor. Olayın kapandığını söyleyeceğiz, dedi. Kendinden emin bir ses tonuyla konuşuyordu. Onlara Mehmet'i Kerem'in öldürdüğünü, sonra da intihar ettiğini söyleyeceğiz. Viktor'un sözleri üçünü de şaşırtmıştı. Ya kuşkularınız, diye soracak oldu Asaf. Bunu yoldaşlarınızın bilmesine gerek yok, dedi Viktor. Nikolay arkadaşının ne düşündüğünü anlamıştı. Özellikle de bilmemesi gerek, öyle değil mi Viktor Zaharoviç, diye sordu. Bravo yoldaş Nikolay, dedi alaycı bir tavırla. Sonunda anlayabildiniz. 13. ayrımın sonu.